Düşünün, Allah'ın halifesi olarak yaratılan kim? İnsan mı yoksa hayvanlar mı? Yoksa bitkiler mi? Yoksa cansızlar mı? Söyleyin, Allah'ın halifesi olarak yaratılan kim? Madem ki insandır, o halde en çok şükretmesi gereken insan değil midir? Allah Azze ve Celle insanı ne güzel giydiriyor. İnsana ne güzel bir suret vermiş. İnsana ne güzel bir akıl vermiş. İnsana ne kadar büyük nimetler vermiş. Dünyayı insana teslim etmiş.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluh. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukudete min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Rabbena hab lana min azvajina ve zurriyatina kurrata ayun ve ec'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al ibrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma amin. Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle tüm insanları bir nefisten yarattığını ifade etmiş. Sonra ondan onun eşini yarattığını, dolayısıyla da bütün insanların aynı kökten geldiğini, ondan dolayı da ırkçılık yapmanın hiçbir manasının olmadığını bize bu şekilde ifade etmiş idi. Madem ki tüm insanlar aynı nefisten yaratıldılar, bir nefisten ve ondan da eşi yaratıldı ve ondan da bütün insanoğlu, o halde insanların birbirine ırk olarak üstünlükleri yok, kan olarak üstünlükleri yok. Ama insanoğlu kendini takva ile süsleyeceğine, kendini başkalarından çalışmak suretiyle, gayret göstermek suretiyle, takva sahibi olmak suretiyle daha faziletli bir hale, daha kamil bir hale getireceğine, tutar kendini ırk yönünden daha üstün gibi görmek ister. İşin kolayına kaçar. Hemen hemen bütün ırklar kendilerini diğer ırklardan üstün görmeye temayüllüdürler. Türk de kendini dünyanın en üstün ırkı gibi görmek ister, Kürt de kendini öyle görmek ister, Araba sorsanız Arap da kendini öyle görür. Fransızla konuşsanız, İngilizle konuşsanız o da kendini dünyanın en üstün ırkı olarak görür. Almanlarla da konuşsanız, Yahudilerle de konuşsanız, ekseriyetle insanlarda buna temayül görmekteyiz. Onun için Allah Azze ve Celle bunu defalarca kitabında anlatır. Hepiniz bir tek nefisten yaratıldınız. O halde neden birbirinize karşı üstünlük taslıyorsunuz da neden ırkçılığı dava ediniyorsunuz? Reşit olmayan insanlar basit şeyleri dava edinirler. Reşit oldukları zaman önemli meseleyi dava edinirler. Türk'ün hakimiyeti veya Kürt'ün hakimiyeti veya Arap'ın hakimiyeti bir ırkın haklarını savunmaktan yahut onlara devlet istemekten daha önemlisi Allah Azze ve Celle'nin hakim olduğu bir toplum, bir medeniyet meydana getirmek değil midir? İnsanları hakim kılmaktansa, bir ırkı hakim kılmaktansa, bir ırkın devletini meydana getirmektense Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde bir toplum, bir medeniyet meydana getirmek bundan çok daha üstün bir dava değil midir? Basit şeylerin peşinden koşmak şerefli olarak yaratılmış olan insana yakışır mı? Allah Azze ve Celle bize Hucurat suresinde de bu gerçeği hatırlatıyor. Ya eyyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra ve ceannakum şuuban ve kabaila lita'arafu. Sonra sizi şube şube, kabile kabile yaptık. Millet millet, aşiret aşiret böldük. Bunu birbirinize karşı üstünlük taslamanız için yapmadık. Sadece tanışmanız için yaptık. Nasıl ki her insanın bir isme ihtiyacı var, nasıl ki her maddenin bir isme ihtiyacı var, nasıl ki gökteki yıldızın bile bir isme ihtiyacı varsa, aynen öyle milletlerin de isme ihtiyacı var. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle o şekilde isim isim, kabile kabile, şube şube yaptı. Fakat bunlar yalnızca tanışmaları için, bir isimleri olması için, aralarında alışverişler olsun diye, yoksa birbirlerine karşı üstünlük taslasınlar diye değil. Çünkü hepsinin kökü aynı. Kendisine bu gerçek defalarca Kur'an tarafından hatırlatıldığı halde, başka davaların peşinden koşanlar, Rablerini savunacaklarına, ırklarını savunanlar, Rablerinin hakimiyetlerini gerçekleştireceklerine, ırklarının hakimiyetlerini gerçekleştirmek isteyenler, ister Türk, ister Kürt, ister Arap olsunlar, reşit olamamışlardır, kamil olamamışlardır, önemliyi ve önemsizi ayıramamışlardır. Önemli meseleyi kendilerine dava edineceklerine, önemsiz meseleleri dava edinmişlerdir. İşte Allah Azze ve Celle bize neyi dava edinmemiz gerektiğini bu şekilde ima ediyor. Irkçılığı dava edinmeyiniz demek istiyor. Çünkü bu bir saçmalıktır. Evet, her milletin hakkı verilmeli. Evet, herkesin normal bir insan olarak hakları neyse hepsi herkese verilmeli. Bütün hakları verilmeli. Hakları talep etmek başka bir şey, ırkçılık yapmak başka bir şey. Bir ırk devleti kurmak, bütün davanın, bütün derdin ondan ibaret olması, ondan başka bir şey düşünmez hale gelmek, Allah'ın haklarını düşünmektense kendi ırkının haklarını düşünür hale gelmek, takvayı önemseyeceğine ırkını önemser hale gelmek, İşte Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün reddettiği şey bu. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem o yüzden buyuruyor ki, ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan, mücadele veren de bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Kim Allah yolundadır ya Resulallah demişlerdi, ırkı uğrunda mücadele eden kimse mi, ganimet almak için savaşan kimse mi, şan şöhret peşinde olan kimse mi, kahraman desinler diye savaşan kimse mi? Hiçbirisinin Allah yolunda olmadığını söyledi Efendimiz. Sadece ilay kelimetullah için çalışanlar dedi. Allah'ın kelimesini, la ilahe illallah'ı yüceltmek için, la ilahe illallah'ı yeryüzüne hakim kılmak için,
bütün dünyada Allah'ın dediğinin olmasını sağlamak için çalışanlar, sadece Allah'ın davasını dava edinmiş olanlar, sadece onlar şehittirler ve sadece onlar Allah yolundadırlar. Bunun dışındaki bütün davalar İslam'a göre yanlıştır ve batıldır ve insanın şerefine de uygun değildir. Şerefli olan varlığın şerefli bir davayı dava edinmesi gerekir. İşte Allah Azze ve Celle bunu da bize bildirmiş ve sonra Rabbiniz olan Allah sizi annelerinizin karnında üç karanlık içerisinde yarattı buyurmuştu. Annenizin karnının karanlığı, rahminin karanlığı ve rahmin içindeki zarın karanlığı. Karanlık içinde karanlık. Bu şekilde yaratıldınız. Allah Azze ve Celle daima bizi kontrol altında tuttuğunu anlatmak ister. Sizi bu şekilde karanlıklar içerisinde, o zaman çünkü ışığa karşı çok duyarlıydık. Işık görecek olsaydık yaşayamazdık belki. Allah Azze ve Celle karanlıklar içerisinde yarattı. Katlamalı karanlık içinde yarattı. Birkaç kat karanlık içinde yarattı. Çünkü çocuğun sağlığı için böyle olması gerekiyordu. Hazreti Peygamber eğer peygamber olmasaydı, böyle bir meseleye girmesi uygun olur muydu? Bu kitabı kendisi yazıyor olsaydı mesela, haşa kitap kendine ait olmuş olsaydı, bilmediği bir konuya neden girsin ki? Neden böyle ifadelerde bulunsun ki? Neden ileride tıp ilmi geliştiği zaman yanlış olduğu meydana çıkacak olan şeyler söylesin ki? Kendisine bu konuya gir diyen mi var? İlla da gökyüzünden bahset diyen mi var? Çocuğun annesinin karnındaki gelişim aşamalarını illa da bahset diyen mi var? Kendisine dağlardan, dağların kazık gibi yere çakıldığını söyle diyen mi var? Coğrafyaya temas edeceksin diyen mi oldu? Tıbba temas edeceksin diyen mi oldu kendine? Astronomiden bahsetmek zorundasın diyen mi oldu kendine? 1000 sene, 1400 sene sonra keşfedilecek olan bir takım bilimsel hakikatlere temas etmek zorundasın denildi mi kendine? Kimse böyle bir şey söylemedi. O halde daha sonrasında yanlışlığı ortaya çıkacak olan konulara neden temas etsin? Resulullah olmasaydı bunları bilmesi mümkün müydü? Bunların Allah tarafından kendine bildirilmesi, bunun dışında bir yol olabilir mi? Bu kelamın kelamullah olmasından başka bir ihtimal var mıdır? Bunları okuma yazma bilmeyen bir insanı bırakın. Bugün bile başka bir alanda profesör olan insanlar bilmiyor. 14 asır sonra bile. Mesela çocuğun anne karnında geçirdiği aşamaları ziraat profesörü biliyor mu? Mesela mühendislik profesörü biliyor mu? Tıp profesöründen başkası biliyor mu bunları? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bilmesi mümkün mü? Böylesi hakikatlere temas edecek ve ondan sonra haydi benzerini getirin diyecek ve kimse benzerini getiremeyecek. Ondan sonra da eğer sahte bir peygamber olmuş olsaydı, o zaman ben sizin tanrınızım, ilahınızım demesi beklenirdi. Çünkü meydan okuyor bütün dünyaya. Haydi bir tane suresinin benzerini getirin. Getiremiyorlar. Ama o bütün bunlara rağmen hiç kimsenin benzerini getiremediği bir kitap elinde olmasına, böyle bir mucizenin elinde olmasına rağmen ben sadece bir kulum ve bunlar bana ait değil, bana Rabbim gönderiyor diyordu. Sahte peygamber olsa hiç kimsenin söyleyemediği, yazamadığı, benzerini getiremediği bu kitap kendisine ait olmuş olsaydı bunu fırsat bilir ve ben sizin ilahınızım derdi ve insanlar da buna temayül gösterirlerdi. İnanın ki birçok insan onun ilahlığına inanırdı. Hazreti İsa aleyhisselam ben ilahınızım demediği halde onu ilahlaştırmadılar mı? Babasız doğduğu için sadece ve sadece bir takım mucizeler gösterdiği için Tanrı'nın oğlu Tanrı demediler mi? Bugün mesela bazı şeyhleri ya da bazı salih insanları putlaştıranlar yok mudur? Göstermiş olduğu bir takım kerametlerden ötürü onu putlaştıranlar yok mudur? her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, her şeyden haberdardır ve her şeye kudreti yeter diyen cahiller yok mudur? Benim şeyhim istese deprem yaratır diyenler yok mudur? Şu anda seni görüyor ve duyuyor diyenler yok mudur? Mezardakilerin bile böyle şeylere kudreti yettiğini söyleyecek kadar ileri gidenler yok mudur? Demek ki insanoğlunda böyle bir temayül var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu bilimsel gerçeklere Kur'an temas ettiği halde yine de o bunlar bana ait değil diyorsa hakikaten de Resulullah'tır. Resulullah olmasaydı bunlar bana aittir derdi, haydi benzerini getirin bakayım derdi. Getiremezlerdi ve işte beni Tanrı olarak kabul edin de diyebilirdi. Daha evvel nicelere bunları söylemedi mi? Daha evvel niceleri, mesela Firavun, enne rabbukumul a'la demiyor muydu? Ben sizin en yüce Rabbinizim diyordu. Yaratıcınızım demiyordu ama ben bir Rabbim diyordu. Sizin kanun koyanınız benim, bana itaat edeceksiniz demiyor muydu? Kendisini tanrılaştırmıyor muydu, ilahlaştırmıyor muydu? İnsanlar da kabul etmiyor muydu? Demek ki insanlarda buna temayül var. Ama Hazreti Peygamber'in böyle bir şey yapmadığını görüyoruz. Çocuğu öldüğü zaman, İbrahim öldüğünde, Efendimizin bütün çocukları kendinden evvel öldü, Fatıma dışında. Hepsinin acısını gördü. İşte birinde çocuğu öldüğü zaman güneş tutulmuştu. Herkes Hazreti Peygamber'in çocuğu öldüğü için gökteki güneş bile tutuldu diyorlardı. İnsanlar böyle yorumluyordu. Tam fırsatıydı. Eğer hakikaten peygamber olmasaydı bir fırsat geçmişti eline. Evet diyebilirdi. İşte gördünüz. Gökteki güneş bile benim çocuğum için, bırakın beni, çocuğum için bile tutuluyor. Ama böyle demedi. Hayır dedi, o Allah'ın emrindedir. Hiç kimsenin çocuğu için de tutulmaz diyordu. Allah'ın Resulü olmasaydı onun için bir fırsattı bu. Evet diyebilirdi, bu benim için tutuldu, çocuğum için tutuldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini yüzlerce kez ispat etti. İşte Kur'an'ın kelamullah olduğu ve Resulünün de Resulullah olduğu, onların gerçek olduğunun delillerinden bir iki tanesi bu. Kur'an'ın kelamullah olduğunu buna ve benzer delillerle anlamak mümkün. Bir kitap 600 sayfa olacak da her kelimesi ezberlenebilecek. Var mı ikinci bir kitap? Var mı bu şekilde 600 sayfa olacak ve kelime kelime ezberlenebiliyor olan? Varsa göstersinler. Var mı böyle 1400 yıllık kitap ve bir harfi değiştirilmemiş? Varsa göstersinler. Var mı böyle 1400 sene evvel gelmiş ve bir tane hatası görülmemiş? Varsa hatası göstersinler. Allah Azze ve Celle bu şekilde dünyaya meydan okuyor. Ve bilim geliştikçe de Kur'an'ın gençleşmesi için ileride bulunacak olan bir takım bilimsel gerçeklere kitap temas ediyor. Anne karnında geçirdiğimiz aşamalara bu şekilde temas ediliyor. Halbuki eğer Resulullah olmasa, bu kitap da kelamullah olmasaydı, böylesi riskli meselelere neden temas etsin ki? Allah Azze ve Celle biliyor ki ileride ilim gelişecek. Allah Azze ve Celle bunu elbette ki bilendir, gaybı bilendir, Allah'ımul gıyıp olandır. Biliyor ki artık Hazreti Peygamber son peygamber ve ondan sonra da artık ilim gelişecek dünyada. İlim geliştikçe Kur'an'ın yeniden ispatlanması için Allah kitabını bu ayetlerle doldurdu. Gerek edebi yönden üstün, insan üstü bir kitap olarak gönderdi. Gerekse bazen tıbba temas etti, bazen coğrafyaya, bazen astronomiye, bazen başka bir bilime. Hatta öyle bir musikiyle gönderdi ki musikisi bile insanı etkileyen, anlamasan bile etkilenmiyor musun? Onun musikisi bile, o musikiyi güzel bir şekilde ortaya koyabilecek olan birisi varsa eğer, güzel bir sesle ve onun tam kurallarına göre okuyacak, okursa şayet, insanlar etkilemiyor mu? Allah Azze ve Celle kitabını bütün ilim dallarına, temel birçok ilim dallarına temas edecek şekilde gönderdi. Böylece hangi ilim dalında insanoğlu ilerlerse ilerlesin, kitabın kelamullah olduğunu anlamış olsun diye, hangi ilim dalında ilerlerse ilerlesin insanoğlu, Kur'an ona bu şekilde hitap etmiş oluyor. Allah Azze ve Celle kitabını bir kez daha ispat etmiş olmak için, her asırda defalarca ispat etmek istiyor. Dünya yaşlanıyor, Kur'an bir kez daha gençleşiyor ve kendini ispat ediyor. İşte zalikumullah rabbukum, Rabbiniz olan Allah işte bu. Rabbiniz olan Allah işte böyledir, böyle bir kudrete sahip. Lehul mulk, mülk de O'nundur. Madem ki mülk O'nundur, madem ki her şey O'nundur, O her şeyin sahibi O'dur. O halde la ilahe illahu, O'ndan başka bir ilah olmamalı. Madem ki mülk O'nundur, madem ki her şeyin sahibi O'dur, yaratanı da O'dur, idare edeni de O'dur, o halde O'nun dediği olmalı. O halde insanlar hangi hak ve yetkiyle Allah'ın dediklerini bir kenara kaldırıp atıp, onu raflarda tozlandırıp, benim dediğim olur diyebiliyorlar. Lehul mulk, mülk madem ki O'nun, her şey O'nun, o halde neden O'nun dediği olmasın, insanların dediği olsun? Bu adalet midir? Bu vicdan mıdır? Bu insafa sığar mı? Ve aynı zamanda insanların O'nun kadar bilmesi de mümkün değil. Görüyorsunuz, mülkü yaratan gibi bilebilir mi insan? Yaratıcı kadar bilebilir mi insan? Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı daha iyi bilir? Kur'an defalarca sorar bu soruyu. Bakara suresinde de ard arda bu soruyu sorar. E entum a'lemu em illah? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Mülk sizin mi yoksa Allah'ın mı? Sizin mi ilminiz fazla yoksa Allah'ın mı? Sizin bildiklerinizi size kim öğretti? Siz sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışarak, O'nun verdiği aklı kullanarak, O'nun verdiği eli ve ayağı kullanarak, O'nun verdiği imkanları kullanarak bir şeyler öğreniyorsunuz. O'nu veren de Allah. Ama O'ndan evvel O'nu yaratan var. Siz sadece O yaratılmışlar üzerinde bir takım bilgiler sahibi oluyorsunuz. O'nu yaratan gibi olabilir misiniz? Hem mülkün sahibi değilsiniz, hem O'nun gibi ilim sahibi değilsiniz. O halde la ilahe illahu, demek la ilahe illallah doğru bir sözdür. Demek la ilahe illallah aklın ve mantığın da kabul ettiği bir sözdür. Madem ki mülk O'nun, madem ki sonsuz ilim sahibi o halde O'ndan başkasının dediğinin olmaması aklın da gereği, vicdanın da gereğidir. İnsaf bunu gerektirir, adalet bunu gerektirir. Bir şeyin sahibi kimse O'nun dediği olmalı. Vicdan da bunu söylüyor. Bir evin sahibi kimse orada O'nun dediği oluyor. O halde nasıl oluyor da Allah'ın dünyasında başkalarının dediği olur? Nasıl olur da Allah medeniyetin esaslarını gösterdiği halde birileri kalkıp başka esaslar ortaya koyabilir? Mülk O'nun mu ki? İnsanları O mu yarattı, kainatı O mu yarattı ki? Allah Azze ve Celle bu hakikati bize hatırlatır. Ve sonra bütün bu apaçık gerçeğe rağmen فَاَنَّا تُسْرَفُونَ, nasıl da çevriliyorsunuz, nasıl da başka taraflara götürüyorlar sizi, yazıklar olsun. Bütün bu gerçeğe rağmen mülkün O'na ait olduğu bilinirken, O'nun kadar ilim sahibi olmak mümkün değil iken, hepiniz bunu her gün görüyorken, nasıl olur da sizi bütün bunlara rağmen başka taraflara çekip götürüyorlar? فَاَنَّا تُسْرَفُونَ, yazıklar olsun size. Nasıl oluyor da bu gerçeği bildiğiniz halde döndürülüyorsunuz? Mülk O'na ait. En iyi bilen de O. Bunu görüyorsunuz. Yetkili olan Allah olması lazım gelir. Bunu görüyorsunuz da nasıl olur da başka ideolojilere, başka kriterlere çevriliyorsunuz? Sizi başka taraflara götürüyorlar. Yazıklar olsun size. Allah Azze ve Celle nasıl çevriliyorsunuz buyuruyor. Sizi nasıl çeviriyorlar buyuruyor da bizi çevirenlere hitap etmiyor. Bizi başka yollara götürmek isteyenlerle konuşmuyor. Çünkü onlar zaten bu işi bile bile yapıyorlar. Allah Azze ve Celle onları muhatap almıyor. Çünkü onlar kasıtlıdırlar. Çünkü onların menfaatleri var. Çünkü onlar kurdukları o nizamlar ile, o ideolojiler ile bir takım menfaatler elde ediyorlar. Onlar insanları sömürüyorlar ve onlar istedikleri gibi yaşamak istiyorlar. Onlar nefislerine uygun bir hayat sürmek istiyorlar. Onlar öyle. Ya size ne oluyor? Haydi onlar bir takım menfaatler elde ediyorlar. Siz ne elde ediyorsunuz da onların peşinden gidiyorsunuz? Allah Azze ve Celle فَاَنَّا تُسْرَفُونَ buyuruyor. Nasıl çevriliyorsunuz? Ne menfaatınız var da çevriliyorsunuz? Neden onların peşinden gidip de insanlık şerefinizi beş para ediyorsunuz? Siz de kulsunuz, onlar da kul. Kullara neden kulluk yapıyorsunuz? İnsanlık şerefinizi neden beş para ediyorsunuz? Lafa gelse çok gururlusunuz. Hiç kimseden öğüt almazsınız. Hatta büyüklerinizin elini öpmekten bile gurur meselesi yaparsınız. Yeri geldiği zaman çok gururlusunuz. Yeri geldiği zaman kimseye burnunuzdan kıl aldırtmazsınız. Yeri geldiği zaman size kimse bir şey diyemez. Ama o kadar gururlu olanlar neden kullara kulluk yapıyorlar da bunu gurur meselesi yapmıyorlar? Neden ben benim gibi kul olanlara kulluk yapmam demiyorlar? Neden beni yaratan, kainatı yaratan var, ben sadece ona itaat ederim demiyorlar? Neden o meseleye gelince gururlu davranmıyorlar, İzzetli davranmıyorlar? Neden şereflerini beş para ediyorlar? Çünkü o kurulmuş olan nizamlar onların da işine geliyordu ondan. O haramlarla dolu hayat onların da hoşuna gidiyor. Onlar da istedikleri gibi yaşamak istiyorlar da ondan. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Nasıl çevriliyorsunuz, yazıklar olsun. اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ Eğer böyle Allah'tan çevrilir de kafir olacak olursanız, küfranı nimette bulunacak olursanız, Allah'ın üzerinizdeki haklarına karşı nankörlük edecek olursanız, bilesiniz ki فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنْكُمْ Allah sizden ganidir. Allah Azze ve Celle sizden müstağnidir. Size ihtiyacı yoktur. Sizin ibadetlerinize ihtiyacı yoktur. Sizin şükrünüze de ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün kainat tesbih ediyor. Bütün zerrat tesbih ediyor. Göklerdeki yıldızlar ve yıldızlardaki her bir zerre, bir ağacın üzerindeki her bir zerre, bir yapraktaki zerreler tesbih ediyor. Denizdeki balıklar tesbih ediyor. Karıncalar tesbih ediyor. Bildiğimiz bilmediğimiz mahlukat tesbih ediyor. Sen tesbih etmezsen eğer sen kaybedersin. Sen kaybedersin sadece. Allah Azze ve Celle'nin insanların tesbihine ihtiyacı yok. İnsanların ibadetine ihtiyacı yok. İnsanların ibadete ihtiyacı var. İnsanların Allah'ın yol göstermesine ihtiyacı var. İnsanların Allah'a kulluk yapmasına ihtiyacı var. Yoksa nefsine kulluk yapar, şeytana kulluk yapar, insanlara kulluk yapar ve insanlık şerefi beş para olur. Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmayan sonuçta bir şeye mutlaka kul olacaktır. Hiç kimseye kul olmasa bile nefsinin kulu kölesi haline gelecektir. İşte o zaman da o nefis kendini rezil rüsvay duruma getirecektir. Onun için Allah Azze ve Celle insana Allah'a itaati emreder, ibadeti emreder. Her meselede, sadece şekilsel ibadetlerde değil, namazda, oruçta değil, bütün hayatınızda ne var ise, evlenmenizden boşanmanıza kadar, para kazanmanızdan harcamanıza kadar, doğumunuzdan ölümünüze kadar, hayatınızda her ne var ise her meselede ona itaat etmeyecek olursa insan kendisi kaybeder. İşte insanoğlu bugün Allah'a itaat etmiyor. Allah Azze ve Celle onlara bir nizam gönderdiği halde Onlar başka nizamlar meydana getiriyor. Başka nizamların peşinden gidiyor. Ve işte bugün dünyanın geldiği noktaya bir bakın. Bugünkü dünyaya şöyle bir bakın. İnsana uygun bir medeniyet var mı? Bu medeniyet medeniyet midir? Bu medeniyet öldürüyor. Bu medeniyet zarar veriyor. Bu medeniyet dini de öldürüyor, ahlakı da öldürüyor. Bu medeniyet bedenleri de öldürüyor. Bu medeniyet kardeşi kardeşe kırdırıyor. Bu medeniyet ahlak diye bir şey bırakmadı. Buna medeniyet denebilir mi? Kadını kadınlıktan çıkardı. Erkeği erkeklikten çıkardı. Zalimleştirdi. Bu medeniyet zarar verdi. Buna kadını erkekleştiren, erkeği kadınlaştıran, kadının çocuk doğurmasındansa mal üretmesini daha üstün gören, maddi manadan üstün gören bir uygarlığa medeniyet denilebilir mi? İşte Allah'a itaat etmeyenlerin varmış olduğu nokta. Bugün kendileri de kurdukları medeniyetten tiksinti duymalılar. Nice filozoflar bu medeniyet öldürüyor dediler. Batılı filozoflar bunu kabul ettiler. Bizim medeniyetimiz insana uygun değil demek zorunda kaldılar. Ve bunu diyenler Nobel ödülü aldılar. Ta 1930'larda. Bunu söyleyenler Nobel ödülü aldılar. Bizim medeniyetimiz zarar veriyor dedi. Bizim medeniyetimiz öldürüyor dedi. Bizim medeniyetimiz insana uygun değil dedi. İnsana zarar verdik dedi. Doğru söyledi ve Nobel ödülü aldı. Bunu bir Müslüman söylediği zaman irtica kopar. Bunu bir Müslüman söylediği zaman gerici olur adı. Bunu bir batılı söyledi ve Nobel ödülü aldı. Şu medeniyetimiz öldürüyor dedi. Zarar veriyor dedi. Yeniden medeniyetin esaslarını kurmalıyız dedi. Bu şekilde gitmez dedi. Eninde sonunda çökeriz dedi. Allah Azze ve Celle'den kendini müstahni görenler, işte onların sonu, Allah'a ihtiyacımız yok diyenler, bizim vahye ihtiyacımız yok diyenler, bilim, akıl, aklın buldukları ve geçmiş milletlerin tecrübeleri, tarih ilmi sayesinde kendimize yön verebiliriz dediler. Bilim ve tecrübe bize yeter dediler. Gördük yetmediğini. Bugünkü insanoğlunun geldiği nokta bunun ispatıdır. Allah Azze ve Celle'den kendini müstahni görenler, Allah'a ihtiyacım yok, vahye ihtiyacım yok diyenler, işte bugün bilimin insanı insan yapmadığı ortaya çıktı. Bilimin zaten böyle bir vazifesinin olmadığı da bilinmektedir. Bilimin görevi değil ki insanı insan yapmak. Bilimin vazifesi bir takım icatlar yapmak, hayatımızı kolaylaştırmak. Allah'tan müstahni olamayız. Allah'ın vahyine ihtiyaçsız olamayız. Allah Azze ve Celle bizden müstahnidir. İnsan kendisini Allah'a karşı müstahni görüyor. Fakat Allah bizden müstahnidir. Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Şöyle bir bakın, düşünün ormanları bir düşünün, denizi bir düşünün, karıncaları düşünün, hayvanları düşünün, her birinde ne kadar zerre var bir düşünün, bir yaprakta ne kadar zerre var bir düşünün, yıldızları düşünün sayabiliyor musunuz, ağaçları düşünün sayabiliyor musunuz, yaprakları düşünün sayabiliyor musunuz, balıkları, karıncaları, sinekleri sayabiliyor musunuz? Her birindeki zerreleri sayabilir misiniz? Her birisi Allah'a tesbih ediyorken yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a tesbih eder. Sen tesbih etmezsen sen kaybedersin. Allah insanlara karşı ganidir. İnsanların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Ve la yerda li ibadihi'l kufur. Ve insanların da küfrüne Allah razı olmaz. Evet Allah Azze ve Celle onların kafir olmasına müsaade eder. Onların nankör olmalarına müsaade eder. Kafir hakka karşı nankör olan, hakkı örten demek. Nasıl ki çiftçi tohumu atar ve üzerine örter ise, aynı şekilde Bunlar da hakkı böyle örterler. O yüzden bunlara kafir denilmiştir. Hakikatleri örten insanlar, görmek istemeyen insanlar, başkalarının da görmesini istemeyenler. Ondan dolayı onlara kafir denildi. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah onların kullarının kafir olmasına razı değildir. Evet, onların kafir olmasına müsaade eder çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Onların fasık olmasına müsaade eder. Birisi birisini öldürmek istese Allah Azze ve Celle kitap göndermiş, kitabıyla yasaklamış. Peygamber göndermiş, peygamberiyle yasaklamış. Akıl vermiş, vicdan vermiş, onunla yasaklamış. Ona kalbine ilhamlar vermek suretiyle de yasaklar. Yapma der. Belki rüya da gösterir kendisine. Bütün bunlardan sonra eğer illa da ısrar edecek olursa Allah da müsaade eder. O günahın gerçekleşmesine müsaade eder. Allah'ın müsaade etmesi ona razı olması demek değildir. Birisi içki içer, Allah müsaade eder. Biri adam öldürür, Allah müsaade eder. Birisi namaz kılmaz, Allah müsaade eder. Biri çırılçıplak gezer, Allah müsaade eder. Ama Allah bunlara razı değildir. Müsaade etmesi razı olduğunu göstermez. O yaratıcıdır, yaratma kudretini bize vermemiştir. Onun için kendisi o kötülükleri yaratır. Mutezile'nin dediği gibi değil. Allah Azze ve Celle iyilikleri yaratır da kötülükleri yaratmaz. Öyle iddia ettiler. Yanlış bir görüş. Allah'tan başka bir yaratıcı yok ki. Hayırlı şeyler yaratan Allah olsun, kötülükleri de yaratan başkası mı yani? Bu ne demek? Kulun kendisi mi yaratıyor? O zaman kul da yaratıcı makamına çıkarılmış oluyor. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Allah Azze ve Celle kuluna yaratma kudreti vermemiş ki. Kulun cüz'i iradesi ve Allah'ın külli iradesi. Evet, kul cüz'i iradesiyle irade eder. Ve fiilin oluşmasında cüz'i iradenin de bir etkisi vardır ama sonuçta o olayı kötü veya hayırlı olay, onu yaratan Allah'tır. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratma kudretini kuluna vermemiştir. Birisi mesela bir olay yapmak istediği zaman onu yaratacak olan Allah'tır. Çünkü kulda yaratma kudreti yok. Ama Allah Azze ve Celle ona yaratma kudreti vermediği için olayı kendisi yaratıyor ama o olayın olmasına da razı değildir. Sadece ona yaratma kudreti vermediği için kendisi yaratmaktadır. Kulunu yaratıcı makamına çıkartmamak için olayı kendisi yaratmaktadır. Ama ona razı da değildir. Allah'ın bir şeyi dilemesi, bir şeyin olmasına müsaade etmesi, kulun kötülük yapmayı arzu etmesine müsaade etmesi, ona cüz'i irade vermesi ve sonra olayı yaratması Allah Azze ve Celle'nin rızasını göstermez. O yüzden Kur'an burada buyuruyor ki وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ Allah kulları için küfre razı olmaz. Onların kafir olmasına razı olmaz. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer şükredecek olursanız sizden razı olur. Şükrederseniz razı olur. Burada Allah Azze ve Celle küfre karşılık şükrü getiriyor. Halbuki normalde küfre karşılık imanın getirilmesi beklenirdi. Ayette ifade öyle olması beklenirdi. Çünkü küfürden bahsediyordu Allah. Kafir olanlardan, kafirlerin küfründen bahsediyordu. Dolayısıyla bunun zıddı olarak da imandan bahsetmesi beklenirdi. Fakat burada Allah Azze ve Celle şükürden bahsediyor. Eğer şükrederseniz Allah razı olur buyuruyor. Denilmek isteniliyor ki şükür imandır. Şükür imandır. Yani Allah Azze ve Celle sizin şükrünüze razı, yani iman etmenize razıdır. Küfretmenize razı değildir. Demek ki şükür imandır. Ve iman edenler şükrederler. Ve gerçekten imana ulaşmış olanlar daha çok şükrettikleri gibi şükretmek isteyenler de imana ulaşır, iman etmek isterler. Bir insan nankör değil ise mutlaka iman edecektir. Bir insan ancak nankör olduğu zaman iman etmeyecektir. Onun için şükretmeyenler onlar iman etmeyeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Kendi üzerinde iyiliği olan kimselere, anasına babasına mesela, insanlara, kendi üzerinde hakkı olanlara teşekkür etmeyen kimse Allah'a da şükretmez. Çünkü onda böyle bir ahlak yok demektir. Kendisine iyilik yapan insanlara teşekkür edemiyorsa Allah'a da şükretmeyecek demektir. Çünkü ahlakında bir problem var demektir. Demek ki kendini bozmuştur. Yoksa kendini bozmasaydı, fıtratını bozmasaydı mutlaka teşekkür ederdi. Mutlaka iyilik yapanlara sağ olun derdi, Allah razı olsun derdi, teşekkür ederdi. Madem ki teşekkür etmiyor, fıtratını bozmuş demektir. Nankörleşmiştir. İnnel insane li rabbihi lekanut. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Kur'an bize bunu haber verirken hem bizdeki yanlış noktayı işaret ediyor. Allah'a karşı nankörlük yapıyorsunuz ey insanlar. Öyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kullarımın içerisinden şükreden ne kadar da azdır. Evet, Allah'ın kulları içerisinde kendisine verilmiş olan nimetlere şükredenler ne kadar da azdırlar. İnnel insane li rabbihi lekanut. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Ana babaların kulakları çınlasın. İnsanlar üzerinde hakkı olduğu halde onlardan iyilik görmeyip nankörlük görenlerin kulakları çınlasın. Onlar üzerinde hakkı olduğu bir insandan bir kötülük gördükleri zaman, bir nankörlük gördükleri zaman, mesela bir anne baba çocuğundan nankörlük gördüğü zaman nankör der. Ne kadar nankörsün, sen ne kadar zahmetle büyüttüm ben, sana ne kadar masraf ettim ben. Şimdi 3 kuruş para vermen gerekse elin titriyor, halbuki her şeyini ben verdim sana. Ne kadar zahmetle büyüttüm, sana ne kadar masraf ettim. Ama sen 3 kuruşu düşünürken ne kadar elin titriyor. Ne kadar nankörsün der, nankörsün der. Anasını babasını sokağa atanları o ana babalar nasıl anıyorlar? Nankör evlat demiyorlar mı? Halbuki Allah Azze ve Celle insana haber ediyor. İnsan Allah'a bile nankör. Sana nankör olmuş çok mu demek istiyor? İnsan Rabbine karşı nankör. En büyük hak onun hakkı olduğu halde ona karşı bile nankörlük yapanlar. Ana babasına, arkadaşına, eşine nankörlük yapmış çok mu? İnsanda böyle bir fıtrat var demek ki. Şükretmeye de temayüllün, nankörlük yapmaya da temayüllün. Şükredenler de aynı fıtratı taşıyor. Nankörlük yapanlar da aynı fıtratı taşıyor. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğuyor. Her doğan bu şekilde doğuyor. Hem şükretmeye meyilli, hem nankörlük yapmaya meyilli. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah insana fıskı fücuru da ilham etti, takvayı da ilham etti. Her ikisini de ilham eden Allah, ikisinin arasında seçim yapması gereken de insan. Akıl verilmiş, vicdan verilmiş, kitap gönderilmiş. Seçim yapacak, tercihte bulunacak. Nankör mü olacak yoksa bir şakir, bir şükreden insan mı olacak? Tercih yapacak, kararını verecek. İşte Allah Azze ve Celle ve in teşkuru yerdahu lekum. Siz şükrettiğiniz zaman sizin şükretmenizden Allah razı olur. Çünkü şükür sizin için iyidir. Çünkü şükür size faydalıdır. Bütün kainat Allah'a tesbih ediyor ve Allah'a şükrediyor. İnsan ise en büyük nimetler içerisinde, bir fareyi düşünün, bir sümüklü böceği düşünün, bir böceği düşünün, toprağın içindeki karıncayı düşünün, Düşünün, onlar mı daha şerefli yaşıyor, insan mı? Düşünün, onlara mı en güzel nimetler veriliyor, insana mı? Düşünün, insan mı daha şerefli yaratıldı, onlar mı? Düşünün, Allah'ın halifesi olarak yaratılan kim? İnsan mı yoksa hayvanlar mı? Yoksa bitkiler mi? Yoksa cansızlar mı? Söyleyin, Allah'ın halifesi olarak yaratılan kim? Madem ki insandır, o halde en çok şükretmesi gereken insan değil midir? Hayvanlar bizden daha çok şükrediyor, yazıklar olsun. Bitkiler bizden daha çok tesbih ediyor, yazıklar olsun. Cansızlar bile tesbih ediyor. Halbuki insan en şerefli varlık olarak yaratılmış. Allah Azze ve Celle insanı ne güzel giydiriyor. İnsana ne güzel bir suret vermiş. İnsana ne güzel bir akıl vermiş. İnsana ne kadar büyük nimetler vermiş. Dünyayı insana teslim etmiş. Her şeyi insanın emrine vermiş. Gökteki yıldızları, güneşi, ayı bile insan için yaratmış ve insana hizmet eder hale getirmiş. Bütün bunlardan sonra bir de وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ buyurmuş. İnsana Allah kendi ruhundan da üflemiş. İnsana böyle şerefler vermiş. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا İnsana ilim vermiş. Adem'e bütün isimleri öğretmiş. Şeref üstüne şeref vermiş. Fakat bu kadar şerefli yaratılmış olan insan, diğer hayvanlardan, cansızlardan veya bitkilerden daha fazla şükretmesi gerekirken, en az şükreden de insandır. Allah Azze ve Celle, şükrederseniz Rabbiniz sizden razı olur buyurur. Peygamberimiz de buyuruyor ki, Müslümanın haline şaşılır. Ne kadar güzeldir Müslümanın hali. Bir güzel olay olduğu zaman şükreder, sevap kazanır. Bir kötü olay olduğu zaman da sabreder, yine sevap kazanır. Müslümanın her hali sevap kazanmaya uygundur. Güzel bir olay olduğu zaman şükreder. Hatta ileri seviyede takva sahibi olanlara gelince, belki ciğerparesinin canı alınsa bile yine de Allah'a hamd eder. Bir kutsi hadiste Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor peygamberimizin lisanıyla. Ya da başka bir ifadeyle söylersek, peygamberimiz Rabbinden şöyle rivayette bulunuyor. Allah Azze ve Celle meleklerine sorar, filan kulumun çocuğunu ne yaptınız? Onlar der ki, ya Rabbi, o çocuğun canını aldık. Allah bildiği halde sorar. Bu olayın bize anlatılması için sorar. Ve o zaman der ki Allah, kulum ne yaptı? Çocuğunun canını aldığınız zaman kulum ne yaptı? Derler ki, ya Rabbi, sana hamd etti. Elhamdülillah dedi. Allah Azze ve Celle buyurur ki, benim o kuluma cennette bir köşk yapın. Ve köşkün adını da Hamd Köşkü koyun. Çünkü Rabbine şükretti. Çünkü o verdi, o aldı diye düşündü. Hamd ile şükür arasında bir takım nüans farkları olsa bile yine de ikisi de birbirine yakındır. Bazıları kötü bir olay olduğu zaman o durumda hamd etmek, o durumda hamd edilir. Güzel bir olay olduğu zaman da şükredilir şeklinde bir takım ayrımlar yapmışlarsa da her neyse, sonuçta birbirine yakın şeylerdir bunlar. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki, şükrederseniz Rabbiniz sizden razı olur. İlla da güzel bir olay olduğu zaman değil demek ki. Bizim gözümüzde kötü bir olay gibi görünse bile yine de şükretmek, kötü zannettiğimiz bir olayın arkasında güzel bir hikmet olabilir ve sonra o hikmeti anlayabiliriz. Kötü zannettiğimiz bir şeyi hayırlı olabilir sonrası. O noktaları düşünüp yine de hamd etmek. Rabbinin darbeleri karşısında sabretmek ve şükretmek. Allah Azze ve Celle'yi sevenler, gerçekten Allah'ı seviyorum diyenler, ondan taraf bir darbe gelse bile sabredecek ve şükredecek. Hatta Rabiatül Adeviye'nin dediği gibi, o musibetin farkına bile varamayacak kadar Rabbi ile birlikte olanlar. Bunlar derece derece. Allah'tan bir musibet geldiği zaman kimi sabreder, ondan daha üstün olanlar şükreder, ondan daha üstün olanlar sevinir, ondan daha üstün olanlara gelince onlar o musibetin farkına bile varmazlar. Çünkü onlar Rableriyle birlikte onunla meşguldürler. Ve işte şükrün de ötesi, şükür insana verilecek en yüksek makamlardandır. İnsan önce sabreder, ondan sonra şükreder. Allah Azza ve Celle böyle bir makamdan bize bahsediyor yani. Ve in teşkuru yerdahu lekum. Şükür makamına ererseniz, şükrederseniz Allah sizden razı olur. Ve la teziru ve eziratu vizra uhra. Ve hiç kimse kimsenin yükünü taşımaz. Kimse kimsenin günahını taşımaz. Dolayısıyla kıyamet gününde beni falan kandırdı ya Rabbi. Beni filan aldattı ya Rabbi. Filan ideolojiyi yazan adam bizi o ideolojinin peşinden sürükledi ya Rabbi. Beni şeytan kandırdı ya Rabbi. Beni nefsim kandırdı ya Rabbi. Hiçbirisi kabul edilmeyecek bu mazeretlerin. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek çünkü. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek. Bu dünyada birisi size dese ki şu haramı işle, günahın benim boynuma. Kabul edecek olursanız işinize geldiği için kabul etmiş olursunuz. Ve cehennemden de kurtulamazsınız. Kıyamet gününde o adama benim günahımı yüklen, hadi sen böyle demiştin. Sen böyle demiştin, hadi benim günahımı yüklen dediğiniz zaman o da yüklenmeyecek, Allah da müsaade etmeyecek. Ve la teziru ve ziratun vizra uhra. Kızını baş açık okula göndermek için zorlayan ana baba, senin günahın benim boynuma diyen ana baba, kıyamet gününde çocuğundan kaçacak. Çocuk, baba neredesin, sen bana fetvayı vermiştin diyecek. Ya da sen beni zorlamıştın. İlla da okula gideceksin, başını açsan da her ne olursa olsun gideceksin demiştin. Haydi gel şimdi benim günahımı omuzla. Böyle dese de Allah da kabul etmeyecek, babası da. O gün insan anasından, babasından, sevgilisinden kaçar. Oğlundan kaçar, eşinden kaçar. O gün herkes birbirinden kaçar. Kendisini suçlayacak olanlardan kaçar. Sen beni başka yola sevk ettin diyecek olanlardan kaçar. Ve la teziru ve ziratun vizra uhra. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Herkesin aklı var. Herkese kitap gelmiş. Herkese peygamber gönderilmiş. Beni falan aldattı ya Rabbi de sen de kabul edilmeyecek. Aklın yok muydu denilecek. Birileri birilerinin günahını taşımaya çok meraklılar. Ama kıyamet gününde öyle olmayacak. Hayır diyecek, sen de sözümü tutmasaydın diyecek. Her zaman sanki sözümü tutuyor muydun diyecek. Neden işine geldiği zaman sözümü tuttun diyecek. Senin de işine geliyordu, o yüzden sözümü tuttun diyecek. Diyecek de diyecek ve onun günahını yüklenmeyecek. Zaten günahını yüklenmek istese de müsaade edilmeyecek. Çünkü o da mükellef. Yalnız ana baba mükellef değil ki, çocuk da mükellef. Akıl bali olmuş ise o da mükellef. O da artık bir insandır ve kendi cennetini kendisi kazanmak zorundadır. Hiç kimse kimseye cennet kazanmayacak. Herkes kendi cennetini kendisi kazanacak. Kendi cehennemini de kendisi kazanacak. Kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecek. Dolayısıyla bugün insanları Allah'ın yolundan başka yollara sevk edenler, yol budur gelin diyenler, onlar kıyamet gününde hayır ya Rabbi biz bunları yalnızca davet ettik, bunlar üzerinde bir zorlayıcı gücümüz yoktu deyip kendilerini savunacaklar. Ve onların peşinden giden halk kesimi de ya Rabbi biz liderlerimizin peşinden gittik, onlar bizi saptırdı dedikleri zaman ve la teziru ve ziratun vizra uhra denilecek. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez. O aynı zamanda Senin günahın yüklenmez ama seni saptırdıysa eğer, sapmanda rol oynadıysa eğer, işte ondan dolayı da ayrıca günahkardır. Kendi günahı kendine, ayrıca da seni saptırdığı için, o yanlış hayatı yaşadığı için o günahı kendine, ama bir de o yanlış hayatı insanlara anlattığı ve önerdiği için, o yola davet ettiği için, saptırdığı için de ondan dolayı da günahkardır, ama onun o günahı ona uyanların günahını eksiltmez. Herkesin günahı yine kendisinedir. Summe ila rabbikum merci'ukum. Sonra dönüşünüz de Rabbinizedir. Başkasına dönmeyeceksiniz. Başkasına dönmeyeceksiniz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Yani madem ki dönüşünüz Rabbinizedir, o halde onu dikkate alın. Hiç kimseyi dikkate almayın. Hiç kimse yarın sizin günahınızı yüklenmeyecek. Bazen anne babalar çocuklarını sevdikleri için onlara iyilik yaptıklarını zannederler. Onların iyiliğini düşünürler belki ama doğruyu bilmedikleri için yanlış şekilde yönlendirirler. İyi niyetli olmak her zaman insanı kurtarmıyor. İyi niyetli olmak kurtarmıyor. Doğruyu bilmek zorundayız. Doğruya uymak zorundayız. Evladım ben sen iyiliğini istiyorum dese bile, evladım katılma bu tür faaliyetlere, başına bir şey gelir. Aman evladım sen katılma. Sen namazını kıl, başka bir şeye karışma. Baba sen filan peygamberi sever misin? Bu nasıl laf evladım, sevmez olur muyum? Filan alimi sever misin? Elbette severim. Filan sahabiyi sever misin? Ebu Bekir, Ömer'i sever misin? Sevmez olur muyum çocuğum? Peki filan şehidi sever misin? Sevmez olur muyum? Peki baba ben de bu saydığım büyükler gibi olsam, onların izinden gitsem ne olur? Aman evladım sen o işlere girme. Baba sen Allah'ı seviyor musun? Sevmez olur muyum? Peygamberi seviyor musun? Sevmez olur muyum? Yalan söylüyorsun, sevmiyorsun. Sevseydin bana bunu önermezdin. Filan alimi seviyor musun? Seviyorum. Yalan söylüyorsun. Filan şehidi seviyor musun? Filan sahabiyi seviyor musun? Ebu Bekir, Ömer'i seviyor musun? Seviyorum. Yalan söylüyorsun, sevmiyorsun. Sevseydin çocuğunu onların istikametinde yönlendirirdin. Oğlum sen de bir Ebu Bekir ol, Ömer ol, olamıyorsan Abdülkadir Geylani ol, olamıyorsan Seyyid Kutup ol, Hasan el-Benna ol, Bediüzzaman ol. Benim gibi tembel olma. Ben öğrenemedim, sen öğren. Ben tembellik yaptım, ben dünya perest oldum, sen olma. Bunu demesi gerekmez miydi? O evlat da suçlu. Yanlış yönlendirmelere inanmış, o şekilde yönlenmiş olan kıyamet gününde anasını babasını suçlayacak. Ya Rabbi ben senin yoluna girecektim. Ben senin davan için mücadele verecektim. Ben ümmeti Muhammed'in bu durumdan kurtulması için malımla, canımla, zamanımla, enerjimle ben senin yolunda çalışacaktım. Ben senin yolunda gençliğimi tüketecektim. Hayatımı sana adayacaktım. Babam bırakmadı. Ve la teziru ve ziratun vizra uhra. Kabul edilmeyecek. Herkes kendi günahını çekecek. Herkes kendi cennetini kendi kazanacak. Sonra da dönüşünüz Rabbinize. Madem ki dönüş Rabbimizedir, o halde sadece onun dediğine dikkat etmek lazım. Madem dönüş onadır, başkası hüküm vermeyecek. Madem ki Maliki Yevmiddin odur. Kıyamet gününün sahibi o. Maliki Yevmiddin de odur. Din gününün, o kıyamet gününün meliki de o, hükümdarı da odur. O halde sadece ona dikkat etmek lazım. Madem ki dönüşümüz onadır, o halde sadece ona dikkat etmek lazım. Onun dışındakilere hesaba katma. Çünkü onlara dönmeyeceksin, Allah'a döneceksin. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve sonra size Allah haber verecek yaptıklarınızı. Neler yaptınız, neler yapmadınız Allah size haber edecek hepsini. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah Azze ve Celle sadırlarınızda, göğüslerinizde sakladıklarınızın en ince olanlarını da bilir. Çünkü o alimun bizzati sudurdur. Sadırlarda olanları, kalplerde olanlarda olanları, göğüslerde saklanılanları hepsini bilir. Neler saklıyordunuz göğüslerinizde? Her ne kadar falana itaat ediyormuş gibi görünüyordun. Belki tamam baba, madem ki senin dediğin, sen böyle diyorsun, tamam senin dediğin gibi yapayım diyordun. Ama aslında sadrında, sadrının içindeki kalbinde başka bir şey saklıyordun. Allah onu biliyor. Sen falanı filanı suçlayacaksın. Ama Allah alimun bizzati sudur olandır. Göğüslerdekini biliyor. Neyi amaçlıyordun? Aslında ana babaya itaat mıydı? Devlete itaat mıydı? Yoksa nefsine itaat mıydı? İşine geldiği için mi itaat ediyordun? İnsan hakikatte şeytana bile itaat etmiyor. Hakikatte insan nefsine itaat ediyor. İnsan şeytana itaat etmiyor. Hakikatte insan insana itaat etmiyor. Hakikatte insan nefsine itaat ediyor. رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi ey Resulüm, hevasını, heveslerini, yani nefsini ilah edinmiş. Ondan başka bir şey ilah edinmemiş. Tek ilahı var. O da onun nefsidir. Nefsini ilah edinmiş. İlahı nefsi olmuş. Başka bir ilahı yok. Tek ilahı var. O da onun nefsidir. İlahı nefsi olmuş olanı gördün mü? Yani başka şeyler ilah edilmiş gibi gösteriyor belki. Ama hakikatte kendi nefsini ilah ediniyor. Nefsine uyan şeyleri, hoşuna giden şeyleri yapıyor. Şeytan şu kadına bak dese bakıyor. Ama mesela şeytan damdan aşağı atla dese atlamaz. Demek ki insan nefsine uyuyor. Aslında şeytana da uymuyor. Şeytanın dediği şey, nefsine hoş geldiği zaman şeytana itaat ediyor. Allah da kalptekini, gerçeğini, kalpte saklanan o gerçeği biliyor. Çok gizli olan kalbin özünü biliyor. Ve kıyamet gününde onu ortaya çıkaracak. Madem ki Allah kalpteki en derin, en ince şeyleri biliyor. Hatta bizim bile sonradan farkına vardığımız şeyleri Allah evvelden biliyor. O halde biz de bilmek zorundayız. Aramak zorundayız. Kalbimizin derinliklerine elimizi sokup, ne var çıkartıp temizlemek zorundayız. Tıpkı bir leğenin içerisinde bir şey arayan insan gibi. Bir leğenin içerisinde, bir kovanın içerisinde bir şey arar ya, hani insan elini sokar içine. Aynen onun gibi kalbine elini sokup neler var temizlemek, bulmak, temizlemek zorunda. Çünkü Allah biliyor, sen de bilmek zorundasın. Çünkü o onunla seni hesaba çekecek. Sen de onu bilmek zorundasın. Dolayısıyla kalpteki arızaları Allah ortaya çıkarmadan, ama bu dünyadan mahirette, Allah ortaya çıkartır. Çünkü Allah bilmektedir. Ama Allah mühlet verir. Onu tedavi edelim diye Allah mühlet verir. O mühleti insan değerlendirmez. Sanki bilinmiyormuş gibi. Öyle mi zannediyor acaba? Halbuki Allah alimun bizzati sudurdur. Biliyor senin göğsünde olanları, kalbinin derinlikte olanları. Ama Allah mühlet tanıyor. Senin onları tedavi etmeni istiyor, sana mühlet tanıyor. İnsan onları tedavi etmez ise Allah eninde sonunda ortaya çıkartır. Şeytanda kibir vardı. Şeytan onu tedavi etmedi, etmedi, etmedi. Allah mühlet verdi, mühlet verdi. Sonra o tedavi etmeyince Allah onu ortaya çıkardı. Haydi Adem'e secde et dedi. Secde edemedi. Kibri ortaya çıktı. Allah ortaya çıkardı. Varsa bir şey Allah ortaya çıkaracaktır. Bir insan cimri ise cimriliği mutlaka anlaşılacaktır. Bir insan kibirli ise kibri mutlaka anlaşılacaktır. Saklaması mümkün değildir. Çünkü Allah ortaya çıkaracaktır. Allah mühlet verir. İnsan o mühleti iyi değerlendirip tedavi etmeli kendini. Kur'an ile tedavi etmeli. Ahlakını düzeltmeli. Eğer bunları yapmayacak olursa, o mühleti değerlendirmeyecek olursa, bir gün Allah mutlaka ortaya çıkartır ve rezil eder. Şeytan da öyle olmadı mı? Şeytanı Allah defalarca mühlet verdi, asırlarca, belki milyonlarca, bilemiyoruz ne kadar süre. Ne kadar yaşadıysa iblis, Allah o kadar mühlet verdi ona. Ve sonra o kendini tedavi etmeyince, Allah Azze ve Celle tedavi yoluna başvurdu. Kibirliydi, kibri yıkacak olan şey de secde etmekti. Hastalığın üzerine gitmek lazım. Üzerine gitmek lazım. Cimriliğin üzerine gitmek lazım. İnsan cimri ise mesela namaz kılmakla cimrilikten kurtulamaz. Her gün oruç tutsa cimrilikten kurtulamaz. Para vermedikçe kurtulamaz. Hem vallahi hem billah kurtulamaz. Kibirli olan adam namaz kılmakla kibirden kurtulamaz. Büyüklerini hürmet etmedikçe, mütevazi olmaya çalışmadıkça kibirden kurtulamaz. Yukarıdan aşağıya bakmaya korkan adam namaz kılmakla, oruç tutmakla bu hastalıktan kurtulamaz. Yukarı çıkıp da aşağıya bakmadan kurtulamaz. Hastalık neyse üzerine gitmek lazım. Allah da üzerine gitti. Şeytanda kibir vardı. Şeytanın kibrinin üzerine gitti. Kibri yıkmak için bu lazımdı. Secde etmesi lazımdı. Secde et dedi. Hastalık neyse onun üzerine gitmek lazım. O bir tedavi idi ama o tedaviyi kabul etmedi. Ve o zaman şeytan oldu. Rahmetten uzaklaştı. Ve cennetten de kovuldu. Allah'ın verdiği mühleti de değerlendirmedi. Allah'ın yaptığı tedaviyi de kabul etmedi. Allah Azze ve Celle bizim kalbimizdekini bilir. Başımıza ona göre musibetler gönderir. Başınıza gelen musibeti söyleyin bana. Kalbinizdeki hastalığı söyleyeyim size. Sen bana kalbindeki arızayı söyle. Sana nasıl bir musibet gelecek onu tahminen söyleyeyim. Çünkü gelecek olan musibet kalpteki hastalığa göredir. Kalpteki hastalığa göre musibet gelir. İlaç hastalığa göre yazılır. Doktor ilaç yazarken hastalığınıza göre yazar. Kanser olana kanser ilacı yazılır. Nezle ilacı yazılmaz ki. Midesi ağrıyana mide ilacı yazılır. Göz ilacı yazılmaz ki. Hastalık neyse ona göre ilaç yazılır. Dolayısıyla ilaca bakan hastalığı tahmin eder. Hastalığı bilen ilacı da eğer doktor ise ilacını da bilir. İşte Allah Azze ve Celle kalbimizdeki maraza göre bize bir takım imtihanlar hazırlar tedavi etmek için. Başımıza bir takım musibetler gelir. Bu musibetler aslında bizdeki bir hastalığı tedavi içindir aynı zamanda. Genellikle böyle. Ama peygamberler gibi büyüklere gelince onların başına gelen musibetler onların kalbindeki arızadan değil, kafirlerin yüzündendir. Peygamberlerin makamını yükseltmek içindir. Onları diğer insanlara örnek yapmak içindir. Onların derecesini yükseltmek içindir. Ve o musibetler kafirlerin yüzündendir. Büyüklerin başına gelen musibetler böyle bir sebepten olur. Ama normal insanların başına gelen musibetlere gelince onlar genellikle kalpteki marazlardan kaynaklanır. O maraz olmasaydı o musibete de gerek olmazdı. Her bir imtihan aslında bir hastalığı tedavi etmek içindir. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرُّنْ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ İnsana bir musibet geldiği zaman, bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek dua eder. Bir munib olarak ondan başkasına yönelmeyerek sadece Allah'a yönelerek hem dışıyla hem de kalbiyle, hem azalarıyla hem de kalbiyle tamamen Allah'a yönelerek Allah'a dua eder. Bir musibete uğradığı zaman bütün o sahte ilahları bırakır ve sadece Allah'a dua eder. Bir munip olarak. Allah'tan başkasına artık yalvarmaz. Halbuki daha evvel Allah'tan başkasına da dua ediyordu. Nice müşrikler var ki rahat zamanlarında Allah'tan başkasına dua eder. Allah'tan başkalarını tanrılaştırır. Ama zor an geldiği zaman, bir musibet dokunduğu zaman bütün o sahte ilahlarını bırakır. Sadece Allah'a yönelir. Çünkü çok iyi bilir ki o ilahlar hiçbirinin gücü kudreti yoktur aslında. Hiçbirinin gücü kudreti yoktur. Allah'a ortak koştukları o sahte ilahlarının hiçbirinin gerçek gücünün olmadığını bilir. Ama bu bir puttur. Ama gökteki bir yıldızdır. Ama kabirde yatan bir insandır. Ama bir liderdir, bir reistir. Peşinden gidilen, ilahlaştırılan, emirlerine itaat edilen, Allah'a itaat edilmeyip ona itaat edilen bir lider. Her neyse, her neyi ilahlaştırdıysa, ama kadını, ama parayı, her neyi ilahlaştırdıysa, ama o dua ettiği putu, ama gökteki yıldızı, her neyi ilahlaştırdıysa, onların hepsini terk eder ve sadece Allah'a yalvarır. Çünkü aslında o bilmektedir Allah'tan başkasının hiçbir şeye kudretinin olmadığını. Mekke'nin putperesti de böyleydi. Siz Mekke'nin putperestini Allah'a inkar eder mi zannediyorsunuz? Onlar vallahi diye konuşuyorlardı. Billahi diye konuşuyorlardı. Ebu Cehil de vallahi billahi diye konuşuyordu. Ebu Cehil de Kabe'yi tavaf ediyordu. Hem de bizden fazla tavaf etmiştir Ebu Cehil. Cehaletin babası. Allah'ı da kabul ediyordu, melekleri de kabul ediyordu. Putları da kabul ediyordu. Ne diyorlardı? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Biz bu putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Başka bir şey için değil, sadece Allah'a yaklaşmak için. Yani iyi niyetliyiz demek istiyorlardı. Maksadımız Allah'tır, Allah'a yaklaşmaktır diyorlardı. Samimi değillerdi. Eğer gerçekten de Allah'a yaklaşmak istiyorlarsa Allah'ın peygamberine yakın olmalıydılar. Allah'ın peygamberinin dediği gibi yaşamalıydılar. Kitabın dediği gibi yaşamalıydılar. Haramlara dikkat ederek yaşamalıydılar. Allah'a ortak koşmadan yaşamalıydılar. Samimi değillerdi ama belki içlerinden bir kısmı, belki de samimi olabilir. Gerçekten de bunlarla Allah'a yaklaşmak istiyor olabilir. Belki bazıları da böyle ama o da onları kurtarmayacak. İyi niyet demek ki her zaman kurtarmaz. Niyetimiz Allah'a yaklaşmak. Desen de kurtulamayabilirsin. Şirke düşüyorsan eğer, niyetin Allah'a yaklaşmak olsa da kurtulamazsın. Öğrenmek zorundasın. Şirk nedir? Allah'a ortak koşmak nasıl olur? Belki de farkında değilsin. Belki de bir takım şirkler içerisindesin. Düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Acaba bir takım şeyleri Allah'ın yerine koyuyor olmayalım? Allah gibi ona itaat ediyor olmayalım? Kalbimizde Allah'tan fazla, daha fazla yer işgal ediyor olmasın? Bir takım şeyleri Allah'a ortak koşar hale gelmiş olmayalım? Dikkat etmek lazım. Mekke'nin müşrikleri de putperestleri de bu gibi maksatlarla putlara tapıyorlardı ve sıkıştıkları zaman da Allah'a tapıyorlardı. Sadece Allah'a itaat ediyor, ibadet ediyorlardı. Kabe'ye hücum ettiği zaman Ebrehe askerleriyle, filleriyle, daha Peygamberimiz doğmadan evvel, Efendimizin doğumundan 50 gün evvel, bütün Mekkeli müşrikler, o putperestler putlarını bıraktılar, Kabe'nin örtüsüne sarıldılar ağlaya ağlaya. Sadece Allah'a dua ediyorlardı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip de onlardandı. Ve Kabe'nin örtüsüne sarılmış ağlayarak dua ediyor. Ve diyordu ki ya Rabbi, herkes kendi evini korur. Bu Kabe senin evindir, sen de kendi evini koru. Biz senin evini koruyacak güce sahip değiliz ya Rabbi. O zamana kadar putlara da dua ediyor, onlara da ibadet ediyordu. Ama sıkıştıkları zaman hep böyle davrandılar. Kur'an başka ayetlerde, İsra suresinde de buyurur. Onlar denizde fırtınaya tutuldukları zaman Allah'tan başka diğer ilahları bırakır, sadece Allah'a yalvarırlar. Ve biz onları kurtardığımız zaman, karaya çıktıkları zaman yine Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Aslında bunların Allah'tan başka taptıklarına olan inançları sadece Allah'a yaklaşmak için, Allah gibi kudretli görmüyorlar. Allah gibi her şeyi yaratıcı olarak görmüyorlar. Bunları sadece aracı olarak görüyorlar. Hatta bazen de kızıyorlardı putlarına. Bir müşrik mesela, babası öldürülmüş olan bir müşrik bir seferinde gelmiş ve putun önünde fal oklarından çekmişti. Fal okları vardı. Putun önünde 7 tane ok olurdu. Her birinde bir yazı yazardı. Evet, hayır gibi. Bir şey yapmak isteyen kimse gelir ve bir ok çekerdi. O okta ne yazıyorsa onun dediğini yapardı. Güya putun kendisine onu emrettiğine inanırdı. Neyi çektiyse onu yapması gerektiğine inanırdı. Babası öldürülmüş olan kişi de gelmiş ve intikam duyguları içerisinde intikam almak istiyorum diyordu. Çekti oku, hayır cevabı çıkınca sinirlendi ve putun suratına çarptı. Allah senin belanı versin dedi. Öldürülen senin baban değil tabii ki, onun için bana müsaade etmiyorsun dedi. Putuna bakışını, nasıl bir ilah anlayışı, ne kadar saygılı. Demek ki bunların aslında putlarına olan inançları bu kadar. Onun için sıkıştıkları zaman bütün o putları bırakıp sadece Allah'a yalvarıyorlardı. Hatırlayın, 1900'lü yılları hatırlayın. Hatırlayın, görmediyseniz de okudunuz, duydunuz, öğrendiniz, hatırlayın. 1900'lerde bütün devletler bize saldırırken, Birinci Dünya Savaşı'nda ve ondan sonraki İstiklal Savaşları sırasında kaç devlet bize saldırırken, o zaman bütün milletimiz hepsi beraber, komutanlarından tut da erine varana kadar, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, çocuğuna kadar hepsi ellerini kaldırıp kime dua ediyorlardı? Ya Rabbi bizi kurtar demiyorlar mıydı? Sonra Allah onları kurtardı. Kurtardıktan sonra kime yönlerini döndüler? Savaş yıllarında Allah'a yalvaranlar, yönlerini Allah'a dönenler, savaş bittikten sonra yönünü kime döndüler? Arkalarını Allah'a döndüler, yönlerini düşmanlarına döndüler. Avrupa medeniyetinin içine girdiler. Onların her şeylerini aldılar. Onların kanunlarını, onların her şeylerini aldılar. Madem alacaktınız, neden savaştınız? O zaman o şehitler neden şehit oldu? Madem ki Avrupa gibi olacaktık, o zaman neden savaştık? Neden o yıllarda Allah'a yalvarıyordunuz da Allah sizi kurtardı, sonrasında Allah'a sırtınızı döndünüz, yönünüzü de o size saldıran düşmanlara döndünüz? Yazıklar olsun. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ Bir musibet olduğu zaman, ama bir savaş, ama bir hastalık, bir düşman saldırısı, Allah'a dua eder, bir munib olarak Allah'tan başka her şeyle alakasını keser ve sadece Allah'a inabe eder, sadece ona yönelir. Ve ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ Sonra Allah Azze ve Celle ona kendi katından bir nimet verdiği zaman, onu o beladan kurtardığı zaman, نَسْيَ مَا كَانَ Unutuverir, olduğu hali, ne haldeydi onu unutuverir. Nesye mekâne yedû ileyhi min kabil, daha evvel Allah'a nasıl dua ediyordu onu unutuverir. Ve ceale lillahi endâde, ve Allah'a ortaklar koşmaya başlar. Sıkıştığı zaman ya Rabbi ya Rabbi der. O zor günler geçince Allah'a sırtını döner. Allah'a ortaklar koşar. Liyudillan sebili, Allah'ın yolundan saptırmak için aynı zamanda da çalışmaya başlar. Yalnız sapmaz, aynı zamanda da saptırır. Filan zamanda ben şöyle bir musibetle karşılaştım. Filan mezara gittim, o mezardan yardım istedim de ondan sonra şifa buldum. Yahut da o mezara dua ettim de oradaki o salih zatın, o salih zattan bana yardım geldi. Ben ondan istedim, o benden o belayı kaldırdı gibi. Kendi sapmış olan adam aynı zamanda bu olayları böyle anlatarak insanları da saptırır. Hem sapar hem saptırır. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Allah'a, Allah'ın yolundan saptırmak için bu şekilde konuşmalar yapar. Başkalarının da yoldan çıkmasına sebep olur. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا De ki onlara, az bir şey faydalanın bakalım şimdilik şu dünya hayatından. Şu küfrünüzle, şu küfür içindeki hayatınızla birazcık istifade edin, biraz faydalanın bakalım, göreceksiniz yakında. Bu bir az bir faydalanmadır. O yüzden Kur'an kalil ifadesini kullanıyor. Az bir fayda faydalanacaksınız. Çok kısadır yani dünya hayatı. Bu dünyada da ne kadar uzun kalırsa kalsın insan, dünya hayatı kısadır. Ama genellikle de dünya hayatındaki o hayatının ömrünün sonuna kadar da istifade edemez zaten. O yüzden Kur'an kalil ifadesini kullanıyor. Az bir şey faydalan. Yani ne kadar ümitli olursan ol, ne kadar o şatafatlı hayatın, o şirk içindeki hayatın, o günahlar içindeki hayatın, ne kadar hoşuna giderse gitsin, hiç bitmeyecek zannediyor olabilirsin. Hep böyle yaşayacağını düşünebilirsin. Ama bil ki o hayat kalildir, azdır. Çok uzun sürmeyecek. İnneke min ashabin nar. Sonra sen ateş halkındansın. Bu dünyada az bir şey istifade edeceksin. Sonra ise ateş halkından olacaksın. Allah Azze ve Celle bu şekilde böyle bir insan tipini bize anlatıyor. Böyle bir insan. Allah'a ortak koşan insan tipi. Ve sonra Allah Azze ve Celle ikinci insan tipine başlıyor. Bunlar böyleyken bundan sonraki ayette ise Allah'a şükreden ve Allah'a geceleyin kalkıp secde eden, kıyama duran insan tipine temas edecek. Ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve senin medeniyetini kurmaya gayret eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.